Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 66. ayrım. Rahip Pringsheim yakasız uzun cübbesiyle eve geldi. Soğuk bir bakışla hemşire Leandra'yı şöyle bir süzdükten sonra yatağın yanı başına konulan sandalyeye oturdu. Kendisini tanımasını ve biraz dinlenmesini rica etti hastadan. Fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlanınca ellerini Tanrı'ya kaldırdı ve papazlara özgü bir sesle kah anlaşılmaz, kah aniden yaptığı vurgularla ona yalvardı. Bu arada koyu bir fanatizm ve aydınlık birbirini izliyordu yüzünde. R harfini kendine özgü üslubuyla ve damağının üstünden kaydırarak söylüyordu. Öyle ki küçük Yohan, rahibin az önce kahve içip tereyağlı ekmek yediğini düşünüyordu. Rahip odada bulunanlara da seslenerek kendisinin ve burada bulunanların bu sevgili ve çok değerli insanın yaşaması için artık yapacak bir şeylerinin kalmadığını, Tanrı'ya yalvarmaktan vazgeçmek gerektiğini söyledi. Yüce Tanrı'nın kutsal isteğinin onu yanına çağırdığını anlamamız gerekir. Yalnızca rahat bir ölüm vermesini dileyebilirsiniz Tanrı'dan diye ekledi. Rahip bunları söyledikten sonra etkileyici bir ifadeyle böyle durumlarda okunması adet olmuş iki dua daha okudu ve yerinden kalktı. Gerda Buddenbrook ve Bayan Permaneder'in elini sıktı. Küçük Yohan'ın başını okşadı ve duyduğu derin üzüntüden ve içten sevgisinden dolayı bir dakika kadar çocuğun yere eğdiği gözlerine baktı. Sonra Matmazel Ida Jungmann'ı selamladı. Buz gibi bir bakışla hemşire Leandra'yı bir kere daha süzdü ve gitti. Kısa bir süre önce evine gitmiş olan Doktor Lankas geri döndüğünde hastanın durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. Hemşire Leandra ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra izin isteyip yeniden ayrıldı. Doktor Grabow da birkaç söz söyledikten sonra dostça bir ifadeyle odadakilere baktı ve o da gitti. Thomas Buddenbrook devrilmiş gözleriyle dudaklarını hareket ettirmeye ve ağzından hırıltılı sesler çıkarmaya devam ediyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Kış aylarına özgü bir kızıllık vardı dışarıda. Ve kızıllık pencereden içeri girerek bir sandalyenin üstüne rastgele bırakılmış olan çamurlu giysilerin üzerine vurmuştu. Bayan Permaneder saat 5'te duygularına hakim olamayıp düşüncesiz bir davranışta bulundu. Kardeşinin yatağının başucunda ve yengesi Gerda'nın karşısında otururken ellerini kavuşturarak ve genizden gelen bir sesle birden bir dua okumaya başladı. Ey yüce Tanrım, onu huzura kavuştur. Herkes şaşkınlık içinde ve sessizce onu dinliyordu. Zavallı kullarını çektiği acılardan ve sıkıntılardan kurtar ve son anlarına kadar ellerini ve ayaklarını güçlü kıl. Öylesine içten ve öylesine yürekten dua ediyordu ki sürekli aynı sözcükleri tekrarlayıp durduğunu ve bir türlü dizelerin sonunu getiremediğini ve üçüncü mısradan sonra gerisini hatırlayamayıp öylece kala kalacağını hesap edemiyordu. Sonra sesini yükselterek duayı kesti ve onurlu bir davranışla son vecizeyi tamamladı. Odanın içindeki herkes buz kesmiş bekliyor ve bu hiç beklenmedik durumdan nasıl çıkacaklarını düşünüyorlardı. Küçük Johan inler gibi güçlükle soluk alıyordu. Derin sessizlikte Thomas Buddenbrook'un can çekişen hırıltılarından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Hizmetçi kız gelip de yan odada yiyecek bir şeyler hazırladığını söyleyince biraz rahatladılar. Gerda'nın odasında birkaç kaşık çorba yudumlamışlardı ki hemşire Leandra kapıda göründü ve başıyla işaret etti. Senatör ölüyordu. 2-3 kez hafifçe hıçkırdı, sonra sustu ve dudakları hareketsiz kaldı. Onda gözlemlenen değişikliğin hepsi bu kadardı. Gözleri daha önce ölmüştü. Birkaç dakika sonra tekrar gelen Doktor Lankas elindeki kara boruyu ölünün göğsüne koydu. Uzun uzun dinledikten sonra "Evet, ölmüş," dedi. Hemşire Leandra solgun ve yumuşak elinin yüzük parmağıyla dikkatlice ölünün gözlerini kapattı. Bayan Permaneder kendini yatağın üzerine attı, yüzünü kardeşinin üstündeki yorgana bastırarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Hiç kimseden çekinmeden ve hiçbir şeyi içine atmadan neşeli doğasına uygun bir biçimde bütün duygularını açığa vurdu. Yüzü gözü yaş içindeydi fakat kendisini toplamış ve rahatlamıştı. Ruhsal dengesi düzelmişti. Ayağa kalktı ve ilk iş olarak ölüm ilanını düşündü. Hiç vakit geçirmeden ve acele ölüm ilanı hazırlanmalıydı. Özen gösterilerek basılacak ölüm ilanlarının sayısı bir hayli kabarıktı. Sonunda Christian da göründü sahnede. Kulüpte senatörün düştüğü haberini alınca hemen yola çıkmıştı aslında. Fakat herkesin feryat ettiği o iğrenç manzarayla karşılaşmaktan korktuğu için kent dışında uzun süre dolaşmıştı ve bu yüzden de kimse onu bulamamıştı. Sonunda dolaşmaktan vazgeçerek eve dönmüş ve koridorda kardeşinin öldüğünü öğrenmişti. Ama bu gerçek olamaz dedi ve şaşkın şaşkın bakan gözlerle merdivenden yukarı topallaya topallaya çıktı. Christian kız kardeşiyle yengesinin arasında ölen ağabeyinin yatağının önünde duruyordu. Dazlak başı, çökmüş yanakları, düşük bıyıkları, kemikli ve kocaman burnuyla çarpık ve kuru bacaklarının üstünde başını biraz öne eğmiş ve soru işaretini andıran bir biçimde orada öylece duruyor, küçük ve çukur gözleriyle yatağında boylu boyunca yatan kardeşinin yüzüne bakıyordu. Bu suskun ve soğuk yüzde hiçbir insan beni yargılayamaz diyen bir gurur ve kendini beğenmişlik vardı. Thomas Buddenbrook'un dudakları herkesi küçümseyen bir ifadeyle aşağıya sarkmıştı. Christian'ın ölünce arkasından ağlamayacağım dediği bu adam şimdi ölmüştü. Tek söz etmeden ölmüştü. Bütün kibarlığıyla ve kusursuzluğuyla sonsuzca suskunluğa bürünmüş ve geride kalanları utançlarıyla acımasızca baş başa bırakmıştı. Hayat böyleydi işte. Christian'ın çektiği bedensel ağırlarını, karanlıkta el sallayan adamın öyküsünü, ispirto şişesini yakmaya çalışmasını ve açık pencereden korkusunu her zaman küçümseyerek ve nefretle karşılamakla iyi mi yoksa kaba mı davranmış olmasının şu anda bir önemi var mıydı? Bu soru geçerliliğini yitirmişti. Ölüm onu anlamsız kılmıştı. Ölüm onun tarafını tutmuş, onu haklı çıkarmış, onu yüceltmiş, onurlandırmış ve herkesin ilgisini üzerine çekmesini sağlamıştı. Christian ise hiç kimsenin saygı duymadığı saçmalıklarıyla ve ailesine yaptığı eziyetlerle yine alay edilmeye ve hor görülmeye devam edecekti. Thomas Buddenbrook kardeşini hiçbir zaman şu anda olduğu kadar etkisi altına almamıştı. Başarısı çok büyüktü. Demek ki insanların bizim acımıza saygı duymasına ölüm sağlıyor. En hazin acılar bile ölümle saygınlık kazanıyordu. Christian, sen kazandın ağabeyciğim. Önünde saygıyla eğiliyorum demeyi aklından geçirdi ve ani bir hareketle kardeşinin önünde diz çöktü ve yorganının üstünde duran buz gibi elini öptü. Sonra geri çekildi ve gözlerini odanın içinde rastgele dolaştırmaya başladı. Daha başka ziyaretçiler de geldi. Yaşlı kroygerler, Gotthold amcanın evde kalmış kızları, ihtiyar Bay Marcus gibi. Zavallı Clotilde de geldi. Kupkuru vücuduyla ve kül gürisi saçlarıyla ölünün yatağının başucunda durmuş, umursamaz bir yüz ifadesiyle örme eldivenlerin içindeki ellerini kavuşturuyordu. Tony ve Gerda, ağlamadığım için yüreği soğuk, duygusuz bir kadın olduğumu düşünmeyin dedi. Sözcükleri yayarak ve sızlanarak gözlerimden yaş gelmiyor artık. Öylesine yaşlanmış ve kurumuş bir hali vardı ki söylediklerine herkes inandı. Sonunda herkes ölünün odasından uzaklaştı. Zira dişsiz ağzında bir şeyler çiğneyen son derece sevimsiz bir ihtiyar kadın girmişti içeriye. Hemşire Leandra ile birlikte ölüyü yıkayıp giysilerini değiştirmek için. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gerda Buddenbrook, Bayan Permaneder, Christian ve Küçük Johan oturma odasındaki yuvarlak masanın çevresinde oturmuşlar, hava gazı lambasının ışığı altında hararetle çalışıyorlardı. Ölüm ilanı gönderileceklerin adlarını hazırlıyorlar ve zarfların üzerine adreslerini yazıyorlardı. Kalemlerin cızırtısı hiç susmuyordu. Zaman zaman içlerinden birinin aklına yeni bir ad geliyor ve listeye ekleniyordu. Hanno da yardım ediyordu onlara. Çünkü yazısı düzgündü ve fazla vakitleri yoktu. Ev çok sessizdi, sokakta. Pek nadiren de olsa adım sesleri duyuluyordu. Gaz lambası pat pat edip duruyordu. Arada bir yeni bir ad mırıldanılıyor ve kağıtlar ışırdıyordu. Zaman zaman birbirlerinin yüzüne bakıyorlar ve olup biteni anlamaya çalışıyorlardı. Bayan Permaneder büyük bir gayretle ve kargacık burgacık el yazısıyla yazmaya devam ediyordu. Fakat hesaplamış gibi her 5 dakikada bir kalemi bırakıp ayağa kalkıyor ve kenetlenmiş ellerini ağız hizasına kadar kaldırıyor ve feryat figan içinde ''Bir türlü aklım almıyor!'' diye bağırıyordu. Olup bitenleri yavaş yavaş anlamaya başladığını belli ediyor gibiydi. Hiç beklenmedik bir anda ve çaresizlik içinde ''Ama her şey bitti!'' diye bir çığlık attı. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yengesinin boynuna sarıldı. Ve arkasından daha da büyük bir gayretle yeniden işe koyuldu. Christian da zavallı Clotilde gibiydi. Tek damla gözyaşı dökmemişti ve bundan biraz utanıyordu. Gülünç duruma düşme korkusu içindeki bütün duyguları bastırıyordu. Sürekli kendi işleriyle uğraşmak ve tuhaf şeyler yapmak onu yıpratmış ve duygularını köreltmişti. Arada bir ayağa kalkıyor, elini çıplak alnında dolaştırıyor ve kısık bir sesle ''Evet, çok hazin bir durum.'' diyordu. Bunları kendisi için söylüyordu. Buna kendisini inandırmaya çalışıyor ve birkaç damla yaş akması için gözlerini zorluyordu. Birden hepsini şaşırtan bir şey oldu. Küçük Johan gülme krizine tutulmuştu. Kahkahalarla gülüyordu. Zarfın üzerine adres yazarken kulağına tuhaf gelen, gülmekten kendini alamadığı bir adla karşılaşmıştı. Bu adı tekrarladı. Burnundan soluyarak öne doğru eğildi, titredi, hıçkırdı ve kendisine hakim olamadı. İlk başta ağladığını sandılar fakat ağlamıyordu. Büyükler onun yüzüne şaşkınlıkla ve kötü kötü baktılar. Sonra annesi onu yatmaya gönderdi. Kısım 9. Bir diş yüzünden. Senatör Buddenbrock bir diş yüzünden öldü diye konuşuluyordu kentte. Hay Allah, dişten de ölünür müydü hiç? Dişi ağrımıştı, dişçiye gitmiş ve diş hekimi Bay Breach kaplamayı sökmüştü ve daha sonra eve gelirken sokak ortasında düşüvermişti. Böylesi hiç görülmüş ve duyulmuş muydu? Fakat bunun şimdi bir önemi yoktu. Bu onun sorunuydu. Şimdi yapılması gereken şey çelenk göndermekti. Büyük büyük ve pahalı çelenkler. Saygın kişi olduklarını gösterecek, adları gazetelerde yer alacak, gönderenlerin saygın ve varlıklı kimseler olduğunu gösterecek çelenkler. Çelenkler gönderildi. Her taraftan ve her kesimden yığınla çelenk geldi. Hem kuruluşlardan hem de ailelerden ve özel kişilerden. Defne dallarından, keskin kokulu çiçeklerden, siyah kurdeleli ve kentin renklerini taşıyan gümüşten çelenkler. Üstünde siyah matbaa harfleriyle başsağlığı yazıları bulunan altın yaldızlı çelenkler. Hurma yapraklarından yapılmış kocaman kocaman çelenkler. Bütün çiçekçi dükkanları büyük iş yapmışlardı. Özellikle de bu Buddenbrock'ların evinin karşısındaki Iversen'in çiçekçi dükkanı. Bayan Iversen bu Buddenbrock'ların evinin kapısının çıngırağını birçok kez çaldı ve senatör filandan, konsül filandan, şu ya da bu memurlar derneği adına çeşit çeşit çelenkler getirdi. Bir keresinde yukarı çıkıp senatörü görmeme izin var mı diye sordu. Görebilirsin yanıtını aldıktan sonra Matmadel Jungman'ın peşinden merdivenleri çıktı, gösterişli sağanlığa ve pırıl pırıl merdivene sessizce bakarak. Ağır ağır yürüyordu çünkü her zamanki gibi yine hamileydi. Dış görünüşü yılların etkisiyle biraz bozulmuştu ama çekik çekik kara gözleri ve Malezyalılara özgü elmacık kemikleri çıkık yüzüyle yine de büyüleyici bir yanı vardı. Eskiden son derece güzel olduğuna kuşku yoktu. Onu salona aldılar zira Thomas Buddenbrock'un tabutu buraya konulmuş, burada teşhir edilmişti. Senatör Buddenbrock geniş ve aydınlık salonun ortasında beyaz ipek kaplı tabutta ve beyaz ipek giysiler içinde yatıyordu. Üstüne de beyaz ipekten bir örtü örtmüşlerdi. Tutya çiçeği, menekşe ve daha yüzlerce bitkinin birbirine karışan keskin ve büyüleyici kokusu yayılmıştı her yere. Tabutun başucunda gümüş kollu şamdanların içinde ve çiçeklerle süslenmiş bir kaide üzerinde Thorvaldsen'in kutsayan İsa heykeli duruyordu. Rengarenk çiçek demetleri, çelenkler, sepetler ve buketlerin bazıları yere konulmuş, bazıları da duvarlara dayanmış ya da senatörün örtüsünün üstüne bırakılmıştı. Tabuta dayanmış hurma dalları hafifçe ölünün ayaklarına değiyordu. Senatör Buddenbrock'un yüzünde yer yer ezikler vardı. Özellikle de burnundaki de eziklikler çok belirgindi. Ama saçları hayatta olduğu gibi pek bakımlıydı. İhtiyar berberi Bay Wenzel'in son bir kez daha kızgın maşayla kıvırdığı bıyıkları upuzun ve cansız bir biçimde beyaz yanaklarının üstüne taşmıştı. Başı biraz yana dönüktü ve kenetlenmiş elleri arasına fil dişinden yapılmış bir haç tutuşturulmuştu. Bayan Iversen kapıdan içeri pek girmedi ve eşikten gözlerini kırpıştırarak tabuta bakmak istedi. Siyahlara bürünmüş ve ağlamaktan sesi çatallaşmış olan Bayan Permaneder oturma odasından çıkarak kapı perdelerinin arkasında göründü ve ona yumuşak sözlerle yanına yaklaşmasını söyleyince parke döşeli salonda öne doğru birkaç adım atabildi. Çıkık karnının üzerinde ellerini kavuşturmuş öylece duruyor ve çekik siyah gözleriyle salonu dolduran çiçeklere, şamdanlara, kurdelelere, beyaz beyaz ipeklilere ve Thomas Buddenbrock'un yüzüne uzun uzun baktı. Solgun ve silik loğusa kadın suratlı bu bayanın yüzündeki ifadeye bir ad vermek güç olurdu. Sonunda evet diyebildi sadece. Arkasından bir kez hıçkırdı. Tek bir kez. Kısaca ve belli belirsiz bir hıçkırık sesi duyuldu ağzından ve daha sonra gitti. Bayan Permaneder böyle kısa ziyaretleri seviyordu. Evden ayrılmıyor ve kardeşinin ölüsüne saygılarını sunmaya gelen akın akın ziyaretçileri bitmek bilmez bir coşkuyla karşılıyordu. Firmanın 100. yıl jübile kutlamalarında olduğu gibi kardeşinin başarılarının anlatıldığı, yeri doldurulamaz kaybından duyulan derin üzüntünün yazıldığı gazete makalelerini genizden sesiyle yeniden okudu. Gerda oturma odasında başsağlığı dileklerini kabul ederken o da orada bulunuyordu. Gelenlerin sayısı çok fazlaydı, bir türlü bitmek bilmiyordu. Bayan Permaneder defin töreninin bu Denbrock'lara yakışır parlak bir tören olması için pek çok kişiyle yüz yüze görüşme yaptı. Veda sahnesini kendisi düzenledi. Büro çalışanlarını patronlarıyla son kez vedalaşmaları için yukarı çağırdı. Sonra silo işçilerinin de gelmesini emretti. İşçiler kocaman kocaman ayaklarıyla ve büyük bir alçak gönüllülükle dudaklarını aşağıya doğru sarkıtarak parke döşeli zeminde sürüklenerek yürürlerken içeriye konyak, çiğnenmiş tütün ve ter kokusu yayılıyordu. Ellerinde tuttukları silindir şapkalarını çevirerek görkemli tabutun içinde yatan patronlarına bakıyorlardı. Önce bütün bu olanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler ve sonra canları sıkıldı ve içlerinden biri cesaretini toplayıp gitmeye kalkışınca hep birlikte yine ayaklarını sürüyerek çıktılar. Bayan Permaneder gördüklerinden pek hoşnut kalmıştı. Gelenlerin pek çoğunun gözyaşlarına boğulduğunu iddia etti. Oysa bu doğru değildi. Böyle bir şey olmamıştı. Ama o böyle gördüyse ve bu onu mutlu ettiyse öyle olsun. Defin günü gelmişti. Metalden yapılmış tabut sıkı sıkı kapatılmış ve üstüne çiçekler konulmuştu. Kollu şamdanların mumları yanıyordu. Evin içi insan doluydu. Rahip Pringsheim ölünün acı içindeki yakınları ve dostları arasında tüm heybetiyle dimdik duruyordu tabutun başında. Saygın başı pelerinin kalkık yakası içinde derin bir tabağın üzerinde durur gibiydi. Defin törenini gerçekleştirmekle görevli eğitimli bir uşak elinde silindir şapkasıyla ve ayaklarının ucuna basarak merdivenden aşağıya doğru koşarak indi. Ve üniformalı vergi memurlarının ve kısa pantolonlu, gömlekli ve silindir şapkalı tahıl taşıyıcılarının tıklım tıklım doldurduğu sofadan bütün odalar doldu ama koridorda biraz daha yer var diye bağırdı sessizce. Bunun üzerine herkes sustu ve Raik Pringsheim konuşmaya başladı. Büyük bir ustalıkla bütün bedensel organlarını kullanarak yükselip alçalttığı sesi bütün evi dolduruyordu. İsa heykelinin önünde yüz hizasında tuttuğu ellerini yana açmış kutsama yaparken aşağıda evin önünde pırıl pırıl gökyüzünün altında dört atlı cenaze arabası bekliyordu. Cenaze arabasının arkasına sıra sıra dizilmiş öteki arabalar caddeden ta aşağıya ırmağa kadar uzanıyordu. Evin kapısının tam karşısında iki sıra olmuş bir bölük asker tüfeklerini ayaklarının dibine çakmış, esas duruşta bekliyorlardı. Kılıcını çekmiş, ateş saçan gözleriyle balkona doğru bakan Teğmen von Trotha vardı başlarında. Pencerelere ve kaldırımlara toplanmış insanlar boyunlarını uzatıp cenazeyi daha yakından görmeye çalışıyorlardı. Sonunda avluda bir hareketlenme oldu. Teğmen von Trotha'nın komutu yükseldi hafifçe. Askerler selam durdular. Bay von Trotha kılıcını indirdi. Tabut görünmüştü. Siyah pelerinli ve üç köşeli şapka giymiş dört adamın taşıdığı tabut dikkatlice kapıdan dışarıya çıkarılıyordu. Esen rüzgar merakla bekleşenlerin üzerine çiçek kokularını savuruyordu. Rüzgar cenaze arabasının üstündeki siyah tuğları havalandırıyor ve bu arada ırmağa kadar uzanan bütün atların yeleleri ve cenaze arabasını kullanan arabacının ve at bakıcılarının şapkalarına taktıkları siyah tüylerde savruluyordu. Gökyüzünden ağır ağır düşen iri iri kar taneleri her tarafa yayılıyordu. Cenaze arabasını çeken ve yalnızca gözleri dışarıda kalacak şekilde siyahlara büründürülmüş olan atlar birden hareketlendiler. Ve siyahlar giyinmiş dört uşağın yönetiminde ağır ağır yürümeye başladılar. Askerler de hemen arkasından yürüyordu. Öteki arabalar da birbiri arkasından hareket ettiler. Christian Budenbrock, Raip Pringsheim'la birlikte ilk arabaya bindi. Küçük Johan'ın Hamburglu şişman bir akrabasıyla bindiği araba onları izliyordu. Thomas Budenbrock'un cenaze alayı üzgün bakışlarla ağır ağır ve törensel bir ciddiyet içinde uzayarak ilerlerken bütün binalarda yarıya çekilmiş bayraklar dalgalanıyordu. Johan Budenbrock firmasının bütün memurları ve tahıl taşıyıcıları cenazenin arkasından yaya olarak yürüyorlardı. Cenaze arabası mezarlığa giden yolda haçlar, heykeller, küçük tapınaklar ve yaprakları dökülmüş salkım söğüt ağaçlarının yanından geçerek ve ölenin kederli akrabalarının ve dostlarının eşliğinde Budenbrock'ların aile mezarlığına yaklaştığında şeref kıtası çoktan yerini almış ve askerler yeniden selam durmuşlardı. Bir fundalığın arkasından bandonun çaldığı ölüm marşı duyuluyordu boğuk boğuk. Üstünde Budenbrock'ların kabartmalı aile arması bulunan büyük plaka, kabrin üzerinden kaldırılarak bir kenara konuldu. Kentin ileri gelen erkekleri yaprağı dökülmüş ağaçların önünde az sonra atalarının yanına gömülecek olan Thomas Budenbrock'un lahit medarının çevresine sıra sıra dizilmişlerdi. Bütün saygın ve varlıklı erkekler başlarını öne ya da yana eğmişler, üzgün üzgün bakıyorlardı. Beyaz eldivenli ve kravatlı meclis üyeleri de vardı aralarında. Bu Dambrock firmasının memurları, tahıl taşıyıcıları, büro çalışanları ve silo işçileri cenazeyi yakından görebilmek için birbirleriyle itişip kapışarak biraz daha öne gelmeye çalışıyorlardı. Sonunda müzik sustu ve Rahip Brinksaim konuşmaya başladı. Rahibin duası ve özlü sözleri buz gibi havada yankılanırken, herkes ölenin oğlunun ve erkek kardeşinin elini bir kez daha sıkıp taziyede bulunmak için harekete geçti. Oldukça sıkıcı bir geçit töreni başlamıştı. Christian Budenbrock bu gibi törenlerde hep yaptığı gibi yarı şaşkın ve yarı mahcup bir yüz ifadesiyle taziyeleri kabul ediyordu. Küçük Johan altın düğmeli ve kalın gemici ceketiyle amcasının hemen yanında duruyordu. Kenarları mavi mavi halkalı gözlerini yere eğmiş, hiç kimsenin yüzüne bakmıyordu. Üzüntüden ekşittiği suratını rüzgara doğru çevirmişti. 66. ayrımın sonu. Sayfa 608. Devamı 67. ayrımda.